Ayrım 3. Mesnevi-i Şerif. Mevlana Celaleddin-i Rumi. Sayfa 42. 1. cilt. 1. Dinle neyden? Zira o, bir şeyleri anlatmada ayrılıklardan şikayet etmededir. Ney der ki, beni kamışlıktan kopardıklarından beri iniltim, kadın ve erkek herkesi ağlattı. Ayrılık bağrımı parça parça eylesin, ta ki aşk derdini anlatabileyim. Her kim aslından uzak ve ayrı olursa, o kavuşma zamanını bekler durur. Ben ki her meclisin ağlayanı, iyilerin de kötülerin de arkadaşıyım. Herkes kendi zannınca bana dost olur. Sohbetimden bir şeyler öğrenmek ister. Gerçi sırrım feryadımdan uzak değil. Lakin her göz ve kulakta bunu sezecek nur yok. Can ve ten birbirinden gizli değildir. Fakat canı görmeye izin yoktur. Neyin sadası ateş oldu? Onu hava sanma. Kimde bu ateş yoksa yazıklar ona. 10. Neyin tesiri? Aşk ateşinden. Şaraptaki hal aşk coşkunluğundandır. Ney sevgiliden ayrılmışa dert ortağı oldu. Kavuşmaya mani olan perdeleri parçaladı. Ney gibi bir zehir ve panzehir, ney gibi bir dost ve aşık olamaz. Ney kan dolu bir yoldan haber verir. Mecnun'un aşk hikayesini anlatır. Akıl esrarının sırdaşı aşıklardır. Dile kulaktan başka talip yoktur. Günler derdimizden uzar ve yanıp yakılmaya arkadaş olur. Günler geçerse gam değil. Ey tertemiz dost, sen ebedi ol. Deniz balığı suya kandıramaz. Nasibi olmayana gün uzun gelir. Ham olan hiç pişmişin halinden anlar mı? Bunun için sözü kısa kesmelidir ve selam. Ey oğul! Bağını kes kurtul. Gümüşe, altına esaretin ne vakte kadar? 20. Testiyi denize daldırsan bir günlük rızıktan fazlası kısmet olmaz. Harisin göz tehcisi dolar mı? Kanaatsiz sedefte ince olmaz. Aşktan her kimin elbisesi parça parça olmadıysa o, kötülüklerden, hırstan, kibirden temizlenmemiştir. Ey bizim tatlı aşkımız, ey bizim hastalığımızın tabibi, şad ol. Ey aşk, bizim kibir ve azametimizin, şerefimizin devası, Eflatunumuz ve Calinusumuz sensin. Topraktan olan beden aşk ile yüceldi. Bu tesirle dağ bile coşup oynadı. Vuslatın ışığı Tur'u nurla doldurdu. Tur sarhoş oldu ve Musa'da düşüp bayıldı. Eğer ben bir dost bulsaydım, ne gibi sırrımı ifşa ederdim. Dostundan ayrılan, ne kadar konuşsa da, o yine dilsizdir. Gül gidince, gülistan zevki ve inleyen bülbülün feryadı kalmazdı. 30. Her şey sevgiliden ibaret. Aşık bir perde, sevgili daima diri ve aşık ölü. Her kim aşk ile yanıp tutuşmamışsa, o uçamayan, kanatsız bir kuş gibidir. Sevgilinin nuru erişmezse, akla bir nefes yer kalır mı? Aşk bu sırrın yayılmasını ister. Temiz olan aynaya bak. Nasıl gammazdır. Senin gönül aynan sırrını fahş etmiyor. Çünkü o tozdan arınmış değil. Gönül kirden, süsten temizlenirse hak güneşinin nuru orada parıldar. Ne olur bizi dinleyen dostlar olsa. Zira bu destan bizim halimizin hikayesidir. Bir padişahın bir cariyeye aşık olması ve cariyenin hastalanmasıyla padişahın tedavi için tedbir alması. Dünya ve din saltanatına sahip bir padişah vardı. Tesadüfen bir gün ata binip avlanmak niyetiyle bir hayli yol aldıktan sonra padişah yolda bir cariye gördü. Elinde olmadan ona gönül verdi, kul oldu. 40. Gönül kuşu çırpınmaya başlayınca cariyeyi satın almada acele etti. Onu visal odasına süs yaptı. Fakat ansızın cariye hastalandı. Birisi bir eşek bulur, palan bulamaz. Palanı bulunca da eşek kurdun nasibi olur. Testi olsa su elin ziyneti olmaz. Su bulunmaz. Su bulununca da testi kırılır. Padişah doktorları topladı ve bu iki canın korunması gerektir. Ben dertliyim. Canımın canı, derdimin çaresi ve ilacı odur. Kim benim canımı, sevgilimi tedavi ederse o hazinelerime nail olur, dedi. Hepsi şaha, gayret edeceğiz. Buna söz veriyoruz, dediler. Çağımızda hepimiz bu dünyanın bir mesihiyiz. Derde derman ve gönül yarasına merhemiz. İlahi iradeden tamamen gafil oldular. İnşallah Allah izin verirse demediler. Hak da onları tam bir acz ile kahreyledi. 50. İnşallah'ı terk, acze sebep olur. Güzel huyun namesi, Allah'ı zikirdir. Gafilin işi makbul değildir. Devanın sırrı, Hakk'a yakın olandadır. Türlü tedavi tedbirinde bulundular ama hiçbiri maksadı sağlamadı. Cariye hastalıktan kıl gibi olunca şahın gözyaşları ırmağa döndü. Sirkenci bin safrayı artırdı, badem yağı kuruluğa sebep oldu. Kara Halili ile kabız oldu, sıkıntı geldi. Su, ateşe neft gibi tesir etti. Padişahın cariyeyi tedavi eden hekimlerin aczini görerek, mescide gitmesi ve hak katında yalvarırken uyuyakalması ve rüyasında galp müjdecisi Allah hekimiyle müjdelenip Allah'ın yardımıyla muradının hasıl olması. Padişah bu işte hekimlerin aczini görünce yalın ayak mescide koştu. Mescitte mihrabın önüne geldi, secde yeri gözyaşlarıyla doldu. İbret nuru gözünü aydınlatınca Allah'a hamdü sena iledi. Ey en küçük ihsanı dünya mülküne bedel olan Rabbim, açık ve gizli her şey sana malumdur. 60. Bütün ihtiyaçlarımızı gören sensin, fakat ben istek yolunda yanıldım. Sen gerçi kul hata eyler buyurdun ve açık gizli ne varsa bağışladım dedin. Padişah canı gönülden coşunca ilahi lütuflar denizde coştu. Ağlayıp dururken uyuyakaldı, rüyasında bir pir görüp gelecekten haberdar oldu. O dedi ki, ey padişah, dileğin kabul oldu. Yarın sana bir yabancı gelecek. O yabancı hem iyi bir hekim hem de doğru ve emin bir kişidir. Tedavisinde keramet vardır. Onun kemali hakkın kudretiyledir. Şah uyanarak kendine gelince galipten gelen vaat ile neşelendi. Padişah bu gizli sırrın zuhuru için pencere önünde beklemeye koyuldu. Gördü ki fazıl, alim birisi gölge içinden güneş gibi belirmiş gelmektedir. 70. Uzaktan hilal gibi parlamakta, erişmekte, hayal gibi kah görünmekte, kah kaybolmaktadır. Ruh gibi hayal de gizlidir. Bu dünyada o hayallerden biridir. Dünya halkının cengi de, sulhu da, övünmesi, utanması da hep bir hayalden ibarettir. Velilere tuzak olan hayaller, tanrı bahçelerinin, ay yüzlü güzellerinin bir akisleridir. Padişah rüyasında görmüş olduğu hayali, misafirin yüzünde temaşa etti. Onu, kendisi bir yavermiş gibi karşıladı. Gayb aleminden gelen bu misafiri övdü. İki aşk denizinin birleştiği görüldü. Misafir ve ev sahibi dost oldu. Padişah, asıl sevgilim sendin. O cariye değil, fakat dünyada daima iş, işi gösterir. Ey pir, sen bana Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemsin. Ben de senin hizmetine kemer bağlamış Ömer gibiyim, dedi. Muvaffak kılıcı Cenab-ı Hakk'ın terbiye ve edepte muvaffakiyet, ümidi ve had bilmezliğin akıbetinin vehameti. Hakk'ın bize edep ihsan etmesini isteyelim. Zira terbiyeden noksan olan onun lütfuna layık değildir. 80. Edepsizin kötülüğü yalnız kendisine değildir. Belki bütün dünyaya karışıklık ateş verir. Alışveriş zahmeti olmadan gökten sofra iniyordu. Musa kavminden birkaç haddini bilmez de sarımsak ve mercimek istedi. Bunun üzerine gökten ekmek ve sofra inmesi kesildi. Onlara ekin ekip biçme zamanının meşakkati kaldı. İsa dahi Hakk'a yalvarınca Allah'ın fazlı, lütfu ve cömertliği ona sığınak oldu. Ey Rabbim, gökten bize sofra indir dedi ve semadan onlara sofra gönderildi. Küstahlar ise terbiyesizlik edip sofra artıklarını da istediler. İsa onlara, bu cömertlik sofrasıdır, o Hakk'ın ihsanı olarak daimidir dedi. Bunda kötü zan ve hırs göstermek, rızık verene karşı küfranı nimettir. Hırsan kör olan o dilenci huyluların fitnesinden lütuf kapısı kapandı. 90. Zekatın verilmemesi yağmura mani olur. Zinadan da etrafa veba yayılır. Gam, keder, sana yine senden, şüphesiz senin küstahça işlerindendir. Hak korkusundan kayıtsız olan, başkalarının da yolunu keser. Bu yolda kim küstah olursa, o hasret vadisinde boğulur. Bil ki felek edebinden dolayı nurlu, melekler de bu yüzden masum ve temizdir. Güneşin tutulması Azazil'in, Hakk'ın kapısından sürülmesi cüretleri, küstahlıkları yüzündendir. Mevzu, şahın ve misafirin durumuna gelsin. Zira söz uzadı, maksada yaklaşmak gerektir. Padişahın rüyasında müjdelenen Hak tabibiyle zahirde görüşmesi. Şah elini açarak piri kucakladı. Aşk gibi gönlünü ve canını ona makam etti. Alnını ve elini öperek geldiği yolu, oturduğu yeri sordu. Piri hürmetle bağrına basıp, sabırla hazineye kavuştum. 100. Sabır acı oldu ama nihayet onun meyvasında şifa ve afiyet vardır. Sen Hakk'ın zahmet giderici bir hediyesi ve sabır sıkıntının anahtarıdır sözünün manasısın. Senin güzel yüzün her sualin cevabı oldu. Şüphesiz müşküller seninle hallolur. Sen bizim gönlümüzde olanın tercümanısın ve düşkünlerin elinden tutansın. Ey seçkin ve Hakk'ın senden razı olduğu kişi, hoş geldin. Sen kaybolursan kaza gelir, feza daralır. Sen kavmin efendisi, büyüğüsün. Senden hoşlanmayan helak olur, dedi. O muhterem ihtiyarı ağırlamadan sonra elinden tutup içeriye götürdü. Padişahın o Allah hekimini hastanın yanına götürmesi ve hekimin vaziyeti anlaması. Padişah hastanın halini başından sonuna kadar anlatıp sonra hekimi onun yanına götürdü. Hekim hastanın yüzünün rengine baktı, nabzını saydı ve hastalığın sebep ve işaretlerini dikkat etti. Dedi ki, diğer hekimlerin tedavilerinden bir iyileşme yok. Belki daha çok harap etmişler. 110. Onlar gönül halinden haberdar olmamışlar. İftiralarından, bilir görünme davasından. Allah'a sığınırım. Pir, hastanın halini, hastalığın sebebini açıkça anladı. Fakat bunu padişahtan gizledi. Safra ve sevda, illeti bellidir. Odunun dumanı olunca bu, kokusundan belli olur. Onun vücudunda değil, gönlünde bir hastalık olduğunu anladı. Gönül iniltisi, aşkın şahididir. Gönül hastalığından beter bir hastalık yoktur. Aşk, bütün hastalıklardan ayrıdır. O hak sırlarının usturlabı oldu. Aşk, her iki taraftan da yücedir. Neticede o, aşıka rehber olur. Aşkı, her ne şekilde açıklasam da, anlatsam da, onu tarifte dil, insan dilsiz kalır. Gerçi dil tefsire aşinadır. Lakin dilsiz aşk, daha aydınlık, daha güzeldir. Kalem, gerçi her şeyi yazar ama, aşka gelince başı döner. 120. Aşkı anlatmak için akla izin yoktur. Akıl, aşkı anlatmada çamurda yatan eşek gibidir. Onu yine aşk kendisi anlatır. Güneşe delil yine güneş oldu. Sana ondan başka aydınlık bir yol yoktur. Gerçi gölge de onun nurundan bir delilse de can turu o parlak güneşten görülür. Gölge de masal gibi uyku getirici olur. Fakat güneş ayın yanılsamasını tefsir eder. Bu söz batan güneşin sırrı olur. Ebedi can güneşinin grubu yoktur. Gerçi gökteki güneş bir tanedir ama onun benzerini tasvir etmek mümkündür. Makbul olan can güneşi ki onun bir benzeri tasavvur dahi edilemez. Ruhu, canı tasavvura imkan var mı? Ta ki şekiller şekliyle hallolabilsin. Bahis, Tebrizi Şemseddin, dinin güneşi yüzüne gelince güneş, dördüncü göğü kendine makam edindi. Şems'in adı dilin süsü olunca onun nimetlerini remizle de olsa anlatmak lazımdır. 130. Yusuf'un gömleğinin kokusu gibi bu ancağına haz zevkinin kokusu geldi. Bunca yıllık sohbet hakkını hatırla da devamlı olarak kavuşma gününün halini söyle. Ta ki yer ve gök gülsün. Akıl, ruh ve göz 100 kere daha fazla gülsün, sevinsin. Şems'i anlatmayı bana teklif etme. Zira şimdi ben yokluktayım. Anlayışım azaldı. Onu layıkıyla övemem. Aklı başında olandan başkasını söylediği her söz tekellüflü, aşırı zarif ve güzel de olsa doğru olmaz. Ben sözü uzatsam doğru değildir. Zira dost ile dost olmayan ne anlar? Bu hicranı, bu ayrılığı anlatmayı bir başka zamana bırakalım. Dedi ki, beni doyur, zira açım, çabuk ol, zaman keskin bir kılıçtır. Ey arkadaş, sofi zamanın çocuğu olmalıdır. Yarına demek tarikat icabı dışındadır. Hakiki sofi ince görüşlüdür. Veresiyeden varlık üzere yokluk arız olur. 140. Dostun sırrını kapalı tutmak gerektir. Gerisini hikayeden anlamak uygun olur. Güzellere ait sırların sureta başkalarının sözünde gizlenmiş olması daha hoştur. Sırları keşfe meyleden fodul kimse sonunda kendi halinden üzüntü duyar. Der ki, sevgiliye gömleksiz kavuşmak lazım. Böylece ağlayan can arzuya doğsun. Ben dedim ki, canan eğer üryan olursa vücudun, kucağın baştan başa mahvolur. Arzu edilen şey ölçüyü aşmasın. Zira bir saman çöpünün daha gücü yetmez. Güneşin nuru alemi aydınlatır. O biraz daha yakın olsaydı halkı kebap gibi yakardı. Ey gönül, sözü bu kadar uzatma. Şems-i Tebrizi'den bahsetmen kafidir. Onu anlatmanın hududu ve sonu yok. Sen eski hikayeden söz aç. O velinin padişahtan cariye ile yalnız kalmayı istemesi ve onun hastalığını anlaması. Hekim vaziyeti anladı ve yüce tas sahibi şahsın sırdaşı oldu. 150. Ey şah, evi boşalt. Dost ve yabancı kimseyi içeri alma. Kapı ardında kimse kalmasın. Bu bitap hastadan soracaklarım var, dedi. Dost düşman evden herkes uzaklaştı. İçeride yalnız hasta ile hekim kaldı. Hekim, ey güzel huylu, nazik bir şekilde, memleketin neresidir? Zira her şehrin başka bir tedavi usulü vardır. Memleketinde akraban, sevdiğin, komşun var mı söyle, diyerek başından geçenleri birer birer sorarken onun nabzını tutuyordu. Kimin ayağı dikenden incinirse, o gayri ihtiyari, ayağını dizinin süsü eder, ayağını dizi üzerine kor. İğne ucu işe yaramazsa, dişi ve dudağı ona yardımcı olur. Kişinin ayağındaki diken yarısı, bir keder verirse diken, gönülde olunca hiç karar kalmaz. Her rast gelen gönül dikenini görseydi, sinek gibi yara sahibine el uzatmazdı. 160. Eşeğin kuyruğu, altına bir diken konulursa, o çıkarmak zannıyla boyuna bağırır durur. Eşek, ıstırabından bağırmaya, çifte atmaya devam eder. Ona dikenden kurtarmak için akıllı birisi lazımdır. Dikenden kurtulabilmek için ıstırabından o her tarafa koşar, bağırır durur. O diken çıkarmada usta olan kişi, güzel davranışıyla zavallıyı gamdan emin eyler. O hünerli tabip, cariyeden dostları hakkında malumat aldı. Dostça ona halini, memleketindeki sevdiğini, akranlarını sordu. Her sualde hekim susar, hastanın nabzına akıl kulağını tutardı. Ta ki o nabza aşina kamil hekim hangi ismin sualini aydınlatacağını anlayabilsin. Cariye memleketindeki tanıdıklarını saydıktan sonra başka bir şehir adı söyledi. Hekim memleketinden çıkınca ilkin hangi şehirde eğlendin dedi. 170. Aynı şekilde sual devam ettikçe nabzın atmasında bir değişiklik olmadı. Cariye şehrin ileri gelenlerini birer birer saydı. Görüştüklerini, ekmek tuz yediklerini anlattı. Şehirden, evden bir hayli bahsettiyse de bu hikayeden nabızda bir değişme olmadı. Hekim Semerkant şehrini soruncaya kadar onun halinde diğer şeylerden bir değişme olmadı. Semerkant sorulunca nabız hızlandı. Yanığı kızardı, sonra sarardı. Çünkü derdi Semerkantlı bir kuyumcudandı. Hekim hastanın vaziyetini öğrendi. O pir ustalıkla bu sırrın vakıfı oldu. Dedi ki, kuyumcunun semtini söyle. Köprü yakınında Gatfer Mahallesi, dedi. Hekim, üzülme, ben senin hastalığını anladım, tedavi için tedbir aldım, dedi. Sen hasta gönlünü sevindir, feyz yağmurum senin bahçene yağacaktır. Gam yeme sen, ben senin derdini çekmekteyim ve bu derde 100 babadan daha müşfik bir ortağınım. 180. Sırrını sakın hiç kimseye duyurma. Padişah dahi halini sorarsa söyleme. Sevgilinin sırrı gönülde gizli olursa, bil ki muradın çabuk olur. Peygamber, sırrını gizleyen muradına tez kavuşur, dedi. Tohum toprak altında gizlenince, mesut, yeşermiş ve tertemiz olur. Altın ve gümüş, madende gizli olmasalardı, nasıl dünyanın her tarafında makbul olurlardı? O mahir hekimin lütuf ve vaatleri, gönül hastasını gamdan, kederden kurtardı. Hakiki vaatlerden kalbe sevinç gelir. Yalan vaatler ise insana üzüntü verir. Kerem sahibinin vaadi hazine gibidir. Cimrinin yalan vaadi eziyet olur. Velinin yani hak tabibinin cariyenin derdini anlayarak padişaha bildirmesi ve şahın bu hususta hekim ile görüşmesi. O mahir müşfik hekim cariyenin derdini öğrendi. Sonra şahın odasına giderek vaziyetten onu haberdar eyledi. 190. Şah, tedavi için fikrin nedir? Bu müşkülü geciktirmekte tehlike vardır, dedi. Hekim, bu işin çaresi şudur. O şahsı biz hususi bir davet ile getirelim. Kuyumcu bu davet ile sevinir, altın ve gümüşle süslü elbiseden gurur duyar, dedi. Kuyumcuyu getirtmek için padişahın Semerkant'a adamlar göndermesi. Şah, hekimin tedbirini işitince onun nasihatini gönlüne küpe etti. Padişah, dürüst, işten anlar, becerikli birkaç kişiyi kuyumcuya elçi olarak gönderdi. Onlar Semerkant'a varınca kuyumcuya şahın sözünü ilettiler. Dediler ki, ey işi temiz, hünerli kişi, senin adın her yerde meşhurdur. Padişahımız, kuyumculuk işinde tam bir istekle sana rağbet ediyor. Senin için elbise, altın ve gümüş gönderdi. Onun yanında itibarın olacaktır. Kuyumcu kıymetli elbiseyi, altını ve gümüşü görünce çocuğundan, memleketinden ayrıldı. 200. Sevinerek, gülerek yola koyuldu. Fakat ömrünün mahvolduğundan haberi yoktu. Elbisesinin hayatı karşılığı olduğunu bilmeyen o sevgili, kırmızı hil atı ile ata bindi. Nice kimseler, kaza elinin onu çektiğini, kendi ayağıyla kötülüğe gittiğini bilmeden razılık yolcusu olurlar. Kuyumcu zenginliği tahayyül ediyor, Azrail ise, git, belki kemale kavuşursun, öteki tarafa bir şeyler götürürsün, diyordu. O garip kişi, yoldan gelince hekim, onu padişahın meclisine götürdü. Padişahın meclisine o izzet, naz, yücelik, ikbal ve ikram ile vardı. Padişah, kuyumcuyu görerek ağırladı, hazinelerini ona teslim etti. Hekim padişaha, ey devletlim, cariye ile bu şahsı murada erdir. Ta ki cariye, kavuşma suyu ile ateşini, hasretini teskin etsin, iyileşsin, dedi. Padişah, o ay yüzüğü ona bağışladı. O biçareyi meclise mahrem etti. 210. 6 ay kadar safa sürdüler. Kız iyileşerek güzelleşti. Hekim, kuyumcu için bir şerbet yaptı ve hastalandırmak için ona bunu içirdi. Hastalıktan onda hal, güzellik kalmadı. Kızın da aşkı böylece azaldı, yok oldu. Onun güzel çehresi sarardıkça, o güzel kızın da gönlü ondan soğudu. Aşk rengi ve kokuya bağlı. Zahiri olursa o aşk değildir. Kişiye bir utançtır. Kız kendinden utanır oldu. Zira o süsün, rengin esiri olmuş idi. Gözlerinden kan ırmağı aktı. O garibe yüzünün rengi, can düşmanı kesildi. Tavus kuşunun süslü kanadı, onun düşmanıdır. Padişahların hasmı, mülk ve cengleridir. Kuyumcu, ahu gibi miskim dağıldı ve bu yüzden avcı temiz kanımı akıttı. Tilki dolaşıp dururken postu yüzünden başından olur. 3. ayrımın sonu, sayfa 49.